Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 95.
Anna birden sesinin tonunu değiştirerek, eğer böyleyse, eğer bu yaşam seni sıkıyorsa, bir gün gelip ertesi gün gideceksen, şeylerin yaptığı gibi. Anna, acımasız olma, sana ömrünü vermeye hazır olduğunu biliyorsun. Anna onu dinlemiyordu. Moskova'ya gidersen ben de seninle geleceğim. Burada yalnız kalmam. Ya birlikte yaşayalım ya da ayrılalım. Yani seninle birlikte yaşamak istiyorum ben. Ama bunun için de şey gerekir. Boşanmak mı? Mektup yazacağım. Artık böyle yaşamayacağımı kabul ediyorum. Ama seninle Moskova'ya geleceğim. Vronski gülümseyerek. Bunu gözdağı verircesine söylüyorsun. Bütün dileğim senden ayrı kalmamaktır, dedi. Ama bu sevgi dolu sözleri söylerken gözlerinde peşi bırakılmayan kızgın bir adamın bakışındaki soğuk pırıltı vardı. Anna bu bakışı gördü ve anladı. Ne felaket bu, diyordu bu bakış. Ama o anda hissettiklerini aklından hiç çıkaramadı. Boşanmak istediğini bildiren bir mektup yazdı kocasına. Kasım ayının sonuna doğru Petersburg'a gitmesi gereken Prenses Varvara'dan ayrılarak Vronski ile birlikte Moskova'ya yerleşti. Her gün Alexey Aleksandrovich'in yanıtını ve bunun sonucunda boşanmayı beklerken Vronski ile karı koca gibi yaşıyordu. Levinler 3 aydır Moskova'daydı. Bu tür işlerle ilgilenenlerin hesaplarına göre Kitty'nin çoktan doğurması gerekiyordu. Bununla birlikte Kitty'nin durumunda bir değişme yoktu. 2 ay öncesine oranla zamanın yaklaştığını gösteren bir belirti de yoktu ayrıca. Doktor, ebe, Dolly, annesi ve özellikle beklenen olayı dehşete kapılmadan düşünemeyen Levin, sabırsızlanmaya ve endişelenmeye başlıyorlardı. Yalnızca Kitty mutlu ve sakin hissediyordu kendini. Şu sırada içinde yepyeni bir duygunun doğmakta olduğunu anlıyordu. Beklediği çocuğuna karşı olan bir sevgiydi bu. Kitty büyük bir zevkle bu duygunun tadını çıkarıyordu. Çocuk artık kendisinden bir parça olmaktan tümüyle çıkmıştı. Kimi zaman bağımsız bir yaşamı olduğunu belli ediyordu. Kitty sık sık bunun acılarını hissediyor ama aynı zamanda da yeni, garip bir sevinç duyuyordu. Bütün sevdikleri yanındaydı. Tümü de ona karşı öylesine sevecendiler ve öylesine üzerine titriyorlardı ki her şeyin yalnızca güzel yanlarını görüyordu. Öyle ki bunun yakında bitmek zorunda olduğunu bilmese, bunu hissetmese bundan daha iyi ve daha mutlu bir yaşam istemezdi. Bu yaşamın güzelliğini bozan bir tek şey vardı. Kocası, onun sevdiği köydeki Levin değildi. Kitty, Levin'in köydeki sakin, ilgili, her zaman dengeli davranışını seviyordu. Oysa kentte her an birinin kendisine ve özellikle karısına hakaret edeceği korkusuyla her an tetikte bekliyormuş gibi endişeli görünüyordu. Orada köyde her halde kendi ortamında bulunduğunu hissettiğinden hiç telaşlanmıyor ve tasalanmıyordu. Burada kentte yapacak hiçbir işi olmadığı halde hep telaşlıydı ve bir şeyi elinden kaçıracağından korkuyormuş gibi görünüyordu. Ona acıyordu Kitty. Başkalarına göre kocasının acınacak bir durumu olmadığını biliyordu. Tam tersine Kitty, kimi zaman kalabalık içinde sevdiği bu insanın başkaları üzerinde nasıl bir etki bıraktığını yabancı gözüyle inceleyip anlamaya çalışan biri gibi Levin'e bakıyor ve o zaman da ağırbaşlılığı, biraz modası geçmiş kibarlığı, kadınlarla konuşurkenki ürkekliği, güçlü bedeni ve özellikle son derece anlamlı yüz ifadesiyle çok çekici bir erkek olduğunu fark ediyordu. Bununla birlikte onu dıştan değil de içten incelediğinde onun köydeki Levin olmadığını anlıyor ve ondaki bu değişikliği başka türlü adlandıramıyordu. Kimi zaman kentte yaşamasını bilmiyor diye içinden ona sitem ediyordu. Kimi zaman da burada kocası için hoşlanabileceği bir yaşam biçimi yaratmanın çok zor olduğunu anlıyordu. Gerçekten de kentte ne yapabilirdi ki? Kağıt mı oynasındı? Oyunu sevmiyor, kulüplere gitmiyordu. Oblonski gibi neşeli arkadaşlar mı edinseydi acaba? Şimdi onların neler yaptıklarını biliyordu Kitty. İçki içmek, sonra da bazı yerlere gitmek. Bu yerlerin adını dehşet duymadan düşünemiyordu Kitty. Sosyeteye katılmak, bunun için genç kadınların bulunduğu topluluklardan hoşlanması gerektiğini biliyordu. Ama böyle bir şeyi isteyemezdi Kitty. Evde onunla, annesiyle ve kız kardeşleriyle birlikte kalsa mıydı? Onlar ne kadar neşeli ve hoş insanlar olsa da bu biraz sıkıcıydı. Hep prensin bu konuşmalar konusunda dediği gibi onu bunu çekiştirmeydi. Levin'in bundan sıkıldığını biliyordu. Geriye yapacak ne kalıyordu ki? Kitabını yazmayı sürdürmek mi? Bunu denemişti. Önceleri kitaplığa gidiyor, çalışması için gerekli notları ve bilgileri topluyordu. Ama Levin'in de dediği gibi yapacak çok işi olmadığı gibi zamanı da azdı. Ayrıca Moskova'da kitabından çok söz ettiğinden, bu yüzden düşüncelerinin karmakarışık olduğundan ve artık çalışma hevesi kalmadığından yakınıyordu. Kent yaşamının tek üstün yanı artık hiç kavga etmemeleriydi. Kent yaşamının değişik olmasından mı, yoksa ikisi de bu konuda daha dikkatli davrandıklarından mı nedir? Buraya gelirken çok korktukları kıskançlık kavgalarının hiçbiri olmuyordu. Bu konuda her ikisi için de çok önemli bir olay olmuştu. Kitty'nin Vronsky ile karşılaşmasıydı bu. Kitty'yi her zaman çok seven vaftiz annesi yaşlı prenses Maria Borisovna onu görmeyi çok istiyordu. Durumu yüzünden hiçbir yere çıkmayan Kitty, babasıyla birlikte bu saygıdeğer hanımın evine gitmişti. Orada Vronsky ile karşılaştı. Kitty bir an kendini suçladı. Eskiden yüz çizgilerini çok iyi tanıdığı bu sivil giyinmiş adamı görünce soluğu kesildi. Yüreğinin kanı çekildi ve yüzünün kıpkırmızı kesildiğini hissetti. Birkaç saniye sürdü bu. Vronsky ile özellikle konuşmaya başlayan babası cümlesini daha bitirmeden Kitty artık Vronsky'nin yüzüne rahatça bakabildi. Hatta Prenses Maria Borisovna ile konuştuğu gibi onunla rahatça konuşur duruma geldi. Öyle ki sesinin tonundan gülümsemesine kadar her şeyi, görünmez varlığını o anda hissettiği kocasının da beğenebileceği kadar doğaldı. Vronsky ile birkaç sözcük konuştu, hatta onun bizim parlamento dediği seçimler konusunda yaptığı bir şakaya rahatça gülümsedi. Yapılan şakayı anladığını göstermesi için gülümsemek gerekiyordu. Ama Kitty hemen Prenses Maria Borisova'ya doğru döndü ve o gitmeye kalkıncaya dek bir kez bile yüzüne bakmadı. O zaman Vronsky'ye baktı, çünkü sizi selamlayan birine bakmamak kabalık olurdu. Kitty bu karşılaşmadan evine söz etmediği için babasına şükran duydu. Bu ziyaretten sonra yaptıkları her zamanki gezintilerinden birinde babasının ona gösterdiği aşırı sevgiden onun kendisinden hoşnut kaldığını anladı. Kendisi de bu davranışından hoşnuttu. Eskiden Vronsky'ye duyduğu sevgisinin bütün anılarını ruhunun derinliklerine gömebileceğini ve yalnızca sakin görünmek için değil, gerçekten sakin ve ilgisiz davranabilecek gücü kendisinde bulabileceğine hiç inanmamıştı. Kitty ona Prenses Borisova'nın evinde Vronsky ile karşılaştığını söylediği zaman Levin ondan daha çok kızarmıştı. Olayı anlatmak, ayrıca da ayrıntıları açıklamak çok zor gelmişti Kitty'ye. Çünkü Levin hiçbir şey sormadan kaşlarını çatmış ona bakıyordu. Orada olmamana çok üzülüyorum. Odada olmayışına değil. Çünkü senin önünde o kadar doğal olamazdım. Şu anda senin önünde daha çok kızarıyorum diye ekledi kulaklarına kadar kızararak. Ama bir delikten beni göremediğini üzülüyorum. Karısının içten bakışları Levin'e onun kendisinden hoşnut olduğunu söylüyordu. Kitty'nin kızarmasını aldırmadan hemen rahatladı ve sorular sormaya başladı. Kitty'nin yalnızca ilk anda heyecanını engelleyemediğini ama sonra herhangi bir kimsenin yanındaymış gibi kendini rahat hissettiğini en ince ayrıntısına kadar öğrenince Levin çok neşeli göründü. Çok mutlu olduğunu, seçimlerdeki gibi bir daha Vronsky'ye aptalca davranmayacağını, hemen ilk fırsatta onunla normal ilişkilere girmeye çalışacağını söyledi. İnsanın karşılaşınca hoşlanmadığı, hemen hemen düşman saydığı birinin var olduğunu düşünmesi çok kötü, dedi Levin. Çok sevindim, çok sevindim. Kitty saat 11'de çıkmadan önce kendisine hoşça kal demeye geldiğinde kocasına, öyleyse bana bir iyilik yap, Bonner'e uğrayıver, dedi. Kulüpte yemek yiyeceğini biliyorum. Babam liseni yazdırdı. Peki bu sabah ne yapıyorsun? Katavasov'a gideceğim. Neden bu kadar erken? Beni Metrov'la tanıştıracağına söz vermişti. Kitabım konusunda onunla görüşmek istiyordum. Çok tanınmış bir bilgindir o. Şu çok beğendiğim makalenin yazarı mı? Ya sonra diye sordu Kitty. Belki kız kardeşimin işi için adliyeye giderim. Peki ya konsere? Neden yalnız gidecekmişim? Olsun git. Şu yeni parçaları çalacaklar. Senin çok hoşuna gider. Yerinde olsam giderdim. Neyse, akşam yemeğinden önce eve dönerim, dedi saatine bakarak. Doğruca Prenses Bore gidiyorsan redingotunu giysene. Gerçekten gerekli mi bu? Elbette. Sana ne oluyor? Gidecek 5 dakika oturacaksın. Havadan sudan konuşur kalkarsın. Kitty gülmeye başladı. Bekarken ona seve seve giderdin diye ekledi. Öyle ama kendimi hep rahatsız hissederdim. Şimdi bu işlere öylesine yabancılaştım ki sana yemin ederim bu ziyareti yapmaktansa 2 gün yemek yememeyi yeğlerim. İnsanlar benden hep sıkılıyorlar. Neden geldi? Ne işi varmış diyorlar sanıyorum. Kitty gülerek kocasına baktı. Hayır, sana kızmayacaklar. Güvence veriyorum sana, dedi. Elini tutarak ekledi. Haydi güle güle. Lenin karısının elini öptükten sonra gideceği sırada Kitty onu durdurdu. Kostya, biliyorsun yalnızca 50 rublem kaldı. Lenin Kitty'nin çok iyi tanıdığı hoşnutsuz bir tavırla, peki bankaya uğrarım, ne kadar gerekli dedi. Hayır dur, kocasının elini tuttu. Konuşalım, huzursuz oluyorum. Çok fazla harcamıyorum gibi geliyor bana ama para su gibi eriyor. Aksayan bir şey var. Lenin hafifçe öksürerek ona kaşlarının altından baktı. Hiçbir şey yok dedi. Kitty bu öksürüğün ne anlama geldiğini bilirdi. Lenin'in kendisinden hoşnut olmadığının belirtisiydi bu. Gerçekten de kendisinden hoşnut değildi. Yapılan harcamalar yüzünden değil de bildiği ve unutmak istediği bir şeyi, işlerin yolunda gitmediği sözünü işitmiş olmasından kaynaklanıyordu. Solohov'a buğday satmasını ve değirmenden biraz avans almasını söyledim. Her neyse, bankada para olacak. Hayır, çok para harcadığımızdan korkuyorum. Hiç de değil, hiç de değil. Neyse, hoşça kal canım. Gerçekten de kimi zaman annemin öğütlerini tuttuğumuza üzülüyorum. Köyde doğursam daha iyi olacaktı. Burada hepinizi rahatsız ediyor ve çok para harcıyorum. Hiç de değil. Evlendiğimizden beri sana bir kez olsun işler kötü gittiği halde iyi gidiyor demedim. Kitty Levin'in gözlerinin içine bakarak, sahi mi dedi. Bu sözleri iyice düşünmeden yalnızca onu yatıştırmak için söylemişti Levin. Ama sevgi dolu ve öylesine içten bakışlarını yüzüne dikilmiş görünce aynı sözleri bu kez canı gönülden yineledi. İçinden bekledikleri olayı kastederek bunu hep unutuyorum dedi. Karısının iki elini tutarak yakında mı, kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. Bunu öyle çok düşündüm ki artık hiçbir şey düşünmüyor ve hissetmiyorum. Korkmuyor musun? Kitty gülümsedi. Hayır, hiç korkmuyorum. Öyleyse bir şey olursa ben Katasov'dayım. Hayır, bir şey olacağını sanmıyorum. Babamla caddede gezmeye gideceğim. Dolly'ye gideriz. Yemekten önce bekliyorum seni. Ya evet, biliyor musun, Dolly'nin durumu çok zor. Her yere borcu var. Dün annem ve Arsen'le, kız kardeşi Lvov'un kocasına böyle diyordu, konuştuk ve Arsen'i seninle birlikte Steven'ın üzerine salmaya karar verdik. Babamla bu konuyu konuşmamız olası değil. Ama eğer Arsen ve sen... Ama biz ne yapabiliriz ki? Arsen'e git, onunla konuş. Sana ne karar verdiğimizi anlatır. Ben Arsen'le aynı düşüncedeyim her konuda. Peki, ona giderim. Bu arada eğer konsere gidecek olursam Natalya'yla giderim. Haydi hoşça kal. Merdiven başında Levin'e bekarken bakan ve şimdi de kentteki evi yöneten yaşlı Kuzma Levin'i durdurdu. Krasavt Çekin, köyden getirdikleri sola koşulu attı bu. Nalları değiştirildi. Ama yine de topallıyor. Ne yapmamızı emredersiniz? Moskova'ya ilk geldiklerinde Levin köyden getirdiği atlarıyla ilgilenmişti. Bu işi elinden geldiğince ucuz ve iyi çözümlemek istiyordu. Ama kendi atlarını kullanmak, kiralamaktan daha pahalıya mal oluyordu. Araba kiralamak gerekiyordu. Git veterineri bul. Belki kas ağrısıdır. Kuzma, Katerina Aleksandrovna için ne yapalım diye sordu. Levin şimdi Moskova'daki yaşamının ilk günlerindeki gibi etkilenmiyordu artık. Vozvijenka'dan Svitsevrzhezhak'a giderken ağır bir arabaya bir çift güçlü at koşup kar üzerinde bir çeyrek verstlik yolu aldırmak ve gittiği yerde 4 saat beklettirmek zorunda kalmış ve bunların karşılığında 5 ruble ödemişti. Şimdi ise bu ona çok doğal görünüyordu. Arabacıya bizim araba için bir çift at getirmesini söyle diye yanıt verdi. Peki efendim. Levin köyde çok üzülüp sıkılmasına neden olacak bir güçlü, kentin olanaklarıyla rahatça çözümledikten sonra merdivenden indi, arabacıyı çağırdı, arabaya bindi ve Nikitskaya sokağına sürmesini buyurdu. Yolda parayı düşünmüyordu artık. Sosyolojiyle uğraşan Petersburglu bilginle görüşmesinin nasıl olacağını, kitabı konusunda neler konuşacağını tasarlıyordu. Moskova'ya gelişlerinin ilk günlerinde köyde yaşayan birine garip gelen, kendisinden istenen bütün bu gereksiz ama zorlu harcamalar Levin'i şaşırtmıştı. Ama şimdi bunlara alışmıştı. Bu konuda ayyaşların başına gelen şeyler gelmişti onun başına. Birinci kadeh sırık gibi zorla girer, ikinciden sonra insana cesaret gelir, üçüncüden sonra artık kadehleri saymaz. Levin uşakla kapıcının üniforması için ilk 100 rubleyi bozdurduğunda elinde olmadan bu üniformaların kimsenin işine yaramayacağını, bununla birlikte bu üniformalardan vazgeçebileceğini söylediği zaman Kitty ile prensesin gösterdiği şaşkınlıktan bu süslerin son derece gerekli olduklarını anlamıştı. Bu üniformaların onlara yaz boyu çalışabilecek iki işçinin ücretine, yani şafaktan akşama kadar zorlu bir çalışmayla geçecek yaklaşık 300 iş gününe mal olacaklarını düşünmüştü. Bu 100 rubleyi feda etmek çok zor olmuştu. Aileye verilecek akşam yemeği için gerekli 28 rublelik erzağın alınması için bozdurulan ikinci 100 rubleliği harcamaksa, bu 28 ruble Levin'e göre yorucu bir çalışmayla biçilmiş, demetlenip bir araya yığılmış, dövülmüş 9 ölçek yulaf demekti. Levin'e daha kolay gelmişti. Sonradan bozdurulan paralar aklına böyle düşünceler getirmemiş, küçük kuşlar gibi uçup gitmişti elinden. Bu parayı elde etmek için harcanan emeğin, alınan zevkin karşılığı olup olmadığının hesabı çoktan beri tutulmaz olmuştu. Buğdayın belli bir fiyatı olduğu, daha aşağı satılamayacağı ilkesi de aynı şekilde unutulmuştu. Levin'in fiyatını epeydir düşürmediği has buğdayın ölçeğini şimdi bir ay önce verdikleri fiyatın 50 kapik aşağısını veriyorlardı. Böyle giderlerse borca girmeden bir yıl idare edemeyeceklerdi ama bu hesabın bile onun için önemi yoktu.
Ayrım sonu.